Ayrım 5.
Spatyumun bu özelliğinden dolayı ezoterik çalışmalar düşünce kontrolüne büyük bir önem vermiştir. İnsanı daha bu dünyada yaşarken düşüncelerini kontrol altına alabilmesi için eğitirlerdi. Bu günümüz içinde geçerli olan bir sorundur. Eğer spatyum yaşamınızın mümkün olduğunca sarsıntısız, şoksuz, normal halde geçmesini istiyorsanız, düşüncelerinizi önceden kontrol altına almak zorundasınız. Düşünceleri mümkün olduğu kadar olumlu yönde yürütmenin yollarına bakmak lazımdır. Bütün dinlerin insanları iyi ahlaka, yalan söylememeye, olumlu yönde düşünmeye, öfkeye, kin ve nefrete karşı uyarmalarının asıl sebebi işte budur. Bu nedenle dinlerde insanlara otomatik olarak gelecekteki yaşamlarını düzenlemelerinde yardımcı olmak için ibadet adı altında bir takım tatbikatlar yaptırılır. Oruç ve namaz bunlardan sadece birkaçıdır. İsa peygamberin o meşhur sözünün kökenlerini de yine buralarda aramak icap eder. Düşüncelerinizden de sorumlusunuz. Yalan söylemeyeceksin. Binlerce yıldır insanlara nasihat edilen bu söz de yine bu konuyla ilgilidir. İnsanlar sadece birbirlerine değil, asıl kendilerine yalan söylemektedirler. Ve bu hala çözülememiş bir sorun olarak insanların karşısında durmaktadır. Asıl mesele kendi kendimize yalan söylemeyi durdurmaktır. Zaten bu başarılmadan diğerinin önünü almak mümkün değildir. Toplumsal bir kural olarak insanlara öğütlenen bu meselenin niçin önü bir türlü alınamıyor derseniz cevabı son derece basittir. İnsanlar kendi kendilerine söz geçirememektedir. Çünkü duygu ve düşüncelerine hakim olamamaktadırlar. Burada da düşüncelerin kontrol altına alınamaması meselesi ile karşılaşırız. Düşüncelerin kendi kendilerine yalan söyleme durumunun önünü almak son derece zordur. Özel çalışmalar gerektirir. Yani düşüncelerinizde hiçbir negatif değerdeki enerjilere yer vermemek. Şöyle bir düşünün bakalım. Ne dersiniz? Şimdi kitabınızı kapatın ve kendi kendinizi şöyle bir gözlemleyin. Nasıl da birbiri arkasına otomatik olarak atlayan bir sürü düşünce zihninizden akıp gidiyor, öyle değil mi? Belli bir konuyu ya da objeyi seçerek sadece onu kaç saniye düşünebiliyorsunuz? Nasıl da birbiriyle alakalı olan ve olmayan onlarca düşünce birbiri arkasına geçip duruyor. İşte yaşamınız sırasında sinirlerinize hakim olamadığınız o anlarınız var ya, bunun tek sebebi bu otomatik olarak işleyen imajinasyonunuzdur. Alışkanlıklarınızla baş edememenizin yegane sebebi de yine budur. Yalan söylemenin bir başka sebebi de insanın kendi kendisine olan güvensizliğidir. Kendine güven ise ancak insanın kendi üzerinde yapacağı bir dizi çalışmayla kazanılabilecek bir yetenektir. İşte tüm bu çalışmaların yapıldığı eski inisiyatik merkezlerden çıkan inisiyeler, her alanda yetiştirilmiş ve gelişmiş bir ruhsal yapıyla yaşamlarına devam ederlerdi. Düşünce gücünün mucizeleri. Eski mürşitlerin ve inisiyatörlerin bazı mucizeler gerçekleştirdikleri, her toplumda kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiş olduğunu duymuşuzdur. Eski tarihi yazılı belgelerde de bu mucizelerle karşılaşılır. İlk bakışta imkansızmış gibi görünen bu mucizelerin temelinde düşünce gücünün konsantre edilmesi prensibi yatmaktadır. Düşünce enerjisinin belirli bir süre sadece belirli bir noktaya yoğun olarak konsantre edilmesiyle gerçekleştirilen bazı mucizevi olayları günümüzde inceleyen bilim dalının adı parapsikolojidir. İlk kez 1952 yılında Hollanda'nın Utrecht Üniversitesi'nde bilimsel çevrelerce incelenmeye başlanan parapsikoloji, günümüzde dünya üzerindeki birçok ülkede ciddi bir şekilde bilimsel çevrelerce araştırılmaktadır. Her ne kadar yurdumuzda gereken ciddiyetle incelenmese de, yurt dışında yapılan parapsikoloji çalışmaları, düşünce gücünün ne denli büyük bir güç olduğunu gözler önüne sermiştir. Örneğin, hayvanlar üzerinde yapılan düşünce gücünün yoğunlaştırılma prensibine dayanan telekinezi deneylerinde düşünce gücüyle bir farenin kalbinin rahatlıkla durdurulabileceği ispatlanmış durumdadır. Cisimler el değdirmeden hareket ettirilebilmekte, bir yumurtanın sarısı akından ayrılabilmektedir. Hatta bir teleferik bile binlerce kişinin önünde düşünce gücüyle durdurulabilmiştir. İşte tüm bu çalışmaların günümüzde gerçekleştirilmesine eski inisiyatik merkezlerde yapılan gizli ezoterik çalışmalar sebebiyet vermiştir. Ezoterizmde büyük kutsal merkez. Eski devirlerde yapılan inisiyatik çalışmalar çeşitli mabetlerde ya da gizli yeraltı merkezlerinde gerçekleştirildi. Bu tür merkezlerin nerede kurulacağının da ayrı bir önemi vardı. Bu tür gizli çalışmaların yapılacağı yerin belirlenmesinde dikkat edilecek en önemli nokta o yerin spiritüel coğrafyadaki konumuydu. Spiritüel coğrafya ne demektir? Bunu biraz açalım. Yeryüzünün öyle coğrafi bölgeleri vardır ki bu yerler insan anlayışını yükseltici, kozmik tesirleri taşımak bakımından diğer yerlere nazaran daha yeteneklidirler. Bu tür yerlere ezoterizmde kutsal coğrafik merkezler adı verilmiştir. Başta eski Mısır olmak üzere Atlantis kültürünün ulaştığı yerlerde bu sır bilinmekteydi ve inşa edilecek bazı mabetler bu kutsal coğrafik noktalar dikkate alınarak yapılırdı. Bunlar son derece önemli fonksiyonlar görmüş olan, son derece enteresan özellikler gösteren mabetlerdir. Bunlardan yeryüzünde çok az yer vardır. Örneğin Delf mabeti bu merkezlerden biriydi. Meşhur Orfe ve Fisagor'un insanları yetiştirdikleri bu mabetten dünyanın hemen hemen her yerinde büyük manyetik enerjiler dağılırdı. Böyle merkezleri daha çok eski Mısır'da görüyoruz. Onlar daha etkili inisiyasyonlar veriyorlardı. O zamanlar büyük merkez Mısır'dı. Daha sonra Delf'e kaymıştır. Daha sonra bu kutsal coğrafya bazı sebeplerden dolayı değişmeye başladı ve dünyada büyük merkez görevi Kudüs üzerine kaydı. Son dinlerin ortaya çıkışında bu merkezin çok büyük bir fonksiyonu oldu. Hatta ezoterik bilgiler Hazreti Muhammed için de bu merkezin önemli bir fonksiyon görmüş olduğunu söyler. Ezoterik bilgiler sadece çok küçük bir grubun elinde bulunduğu için halkın büyük bir bölümü bu bilgilerden mahrum kalmışlardı. Mahrum kaldıkları bilgilerden biri de şüphesiz şu anda sözünü etmeye çalıştığımız kutsal coğrafya meselesidir. Her ne kadar bu bilgi açıkça halka anlatılmadıysa da yine de halkın dilinde Kudüs'ün bir zamanlar kutsal topraklar olduğu inancı yaşayabilmişti. Günümüzde hala kutsal topraklar sözünün ne anlama geldiği genel çoğunluk tarafından anlaşılabilmiş değildir. Çünkü bu sır hala açılabilmiş değildir. Bilenlerin sayısı da zaten iyice azalmış durumdadır. Daha sonra Kudüs'ten de kayan büyük merkezin şu anda tam olarak nerede bulunduğu bilinmemektedir. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki buna benzer irili ufaklı bazı merkezler dünyanın çeşitli bölgelerinde tespit edilmiştir. Mekke, Roma, Yucatan bölgesindeki bazı yerler, Peru, Tibet, Himalayaların güneyine bakan eteklerinde bazı noktalar, İstanbul'un tam olarak açıklanmayan özellikle bir noktası bu coğrafyada yer alan merkezlerdir. Bunların bir kısmı hala vardır ve vazifelerini görmektedir. Bu merkezlere bağlılık, oralara yönelmek, hac etmekle sembolize edilmiştir. Ayrıca Hint'te Meru Dağı, Delf'te Onfalos Dağı, Hazreti Muhammed'in Sina Dağı, Hazreti Muhammed'in Hira Dağı, Hazreti İsa'nın Zeytinlik Dağı hep bu kutsal coğrafyanın belirli noktalarını ifade eden merkezlerdir. Örneğin Delf'teki Onfalos Dağı'nda rahibeler büyük kehanetlerde bulunurlardı. Büyük kitleleri yöneten kehanetlerdi bunlar. Önceleri açıkta bulunan bu mabetler zaman ilerledikçe iyice gizlenmeye başlandı. Gizli öğreticilik kelimenin tam anlamıyla zaman geçtikçe daha da gizlenmiştir. Böylelikle inisiyasyon merkezleri tamamıyla sır mahalleri haline gelmiştir. Eski toplumların geleneklerinde bu tür kutsal coğrafyaya ait yerlere kutsal topraklar, ulvi topraklar, paredeşa, saray gibi çeşitli isimler verilmiştir. İslam tasavvufunda ise bu tür yerlere kutup ismi verilmiştir. Kozmik tesirlerin biriktirdiği ve yansıtıldığı bu yerlerde ortaya çıkan muazzam enerjiler çevreye adeta bir ışın gibi yayılmaktaydı. Arif için din yoktur. İslam ezoterizmindeki bir meseleyle yolumuza devam edelim. Mürit için ilk olarak merkez şeyhidir. İlk çalışmalarda üstad, müride kendi yüzünü gözünün önüne getirmesini isterdi. Çünkü manyetik tesirleri ilk başta mürit şeyhinden alabilmekteydi. Bu yüzden mürit şeyhine kendisini teslim eder, tamamıyla ondan beslenirdi. İnisiyasyonun ileriki aşamalarında kozmik tesirleri mürit kendi kendine de almaya başlar. Böylelikle şeyhine ihtiyacı kalmaz. Sembolik olarak söyleyecek olursak, o da artık gökyüzüne yüzünü çevirmiş ve o da artık gökyüzünden beslenmeye başlamıştır. İslam ezoterizmi, sembolik bir anlatımla bu aşamaya gelen müridin Tanrı'ya teveccüh ettiğini söyler. Muhiddin Arabi, bu seviyeye gelen müritler için şöyle der: Arif için din yoktur. Bu aşamaya gelen bir bireyin hiçbir şeriatle alakası yoktur. O fert artık şeriatın üzerine çıkmıştır. Şeriat henüz oraya ulaşamamış olanlar içindir. Gelişmemiş şartlara bağlı olarak yürümek zorunda olanlar için şeriat devam etmektedir. Alt benliği ile üst benliği arasındaki irtibatı kuramayanlar için bu süreç devam edecektir. Bu aşamayı geçen mürit için artık şeriatın şartlandırmaları değil, bilgi ön plandadır. O artık şeriatten marifet ve hakikat kapılarına doğru ilerlemektedir. Kısacası o artık batıniler denilen bir grubun üyesi olmuştur. Sırlar bilgisi onun da yaşamına hakim olmuştur. Bu yüzden de hakikatin realitesi çoktur. Fakat hakikatin kendisi birdir derler. Ezoterizm evrensel bir çalışmadır. Ezoterizmin temel prensipleri aynı kalmak koşuluyla her toplum bu gizli bilgileri ve teknikleri kendi üslubu içinde kullanmışlardır. Örneğin İslam ezoterizmi ile Hint ezoterizmi arasında ilk bakışta bazı şekilsel farklılıklar varmış gibi görünürse de araştırıldığı takdirde tüm ulusların ezoterik çalışmalarının köken itibariyle bir ve aynı olduğu görülecektir. Buna küçük bir örnek verelim. Hint'in ezoterik çalışmalarında bir yöntem olarak kullanılan mantra, onların meditasyondan nasıl vazgeçilmez bir unsursa, Sufi tarikatlerinde vecd halinin sağlanması için kullanılan zikr de aynı şekilde vazgeçilmez bir unsurdu. Yani Hint gelenekleri mantra demiş, Sufi gelenekleri buna zikr ismini vermiştir. Köken ve yöntem aynı olmakla beraber bu yönteme verilen isim de kullanılan kelimeler de farklı olmuştur. Ancak amaçlanan hedef ve teknik köken itibariyle aynıdır. Bu genellememiz tüm ulusların ezoterik çalışmaları için geçerlidir. Hiçbirinde ayrılık yoktur. Konuyu ilginç yapan da zaten budur. Kutsallık her yerdedir ve kutsalın dışında bir şey yoktur. 3. Bölüm: Sembolizm. Sırların evrensel dili olan sembolizm, gizleyerek açıklar, açıklayarak gizler. Sembolizm nedir? İnsanlar binlerce yıldır bir düşünceyi izah etmek için birçok yollar denemişlerdir. Bu düşüncenin anlamını kademeli şekilde insanların anlayışlarına ve olgunluklarına göre bir takım kalıplar içerisine koyup sunmuşlardır. Özellikle ezoterik gizli tutulması gereken birçok bilgi sembollerle anlatılmıştır. Yani doğrudan doğruya bir düşünce, bir bilgi izah edilmemiş, üstü adeta örtülerek bohçalandıktan sonra aktarılmıştır. Bir sembol anlatmak istediği fikri, kısa, en kesin ve en belirli şekilde ifade eden bir işarettir. Bir şeyi diğer bir şeye benzeterek ve onun içinde adeta kaybederek anlatma tarzıdır. Konuyu biraz açmaya çalışalım. Farz edin ki karşınızda farklı seviyelerde kişiler var ve onlara bazı gerçekleri açıkça anlatma güçlüğü ile karşı karşıyasınız. Bazı insanlara bir meseleyi açıkça bir kalıba sokmadan anlatabilirsiniz. Bazı kişilere ise Bunu bir benzetme yoluyla anlatmanız lazım gelebilir. Çünkü o, henüz o meseleyle açık bir şekilde karşı karşıya gelebilecek durumda olmayabilir. İşte o anda onun daha önce bildiği bir şeyden hareket etmeniz gerekecektir. Yani nasıl gibi bir soruyla karşılaştığınız anda onu bir şeye benzeterek mecazi bir tarzda izah etmek zorunda kalırsınız. Benzetme unsurunuz bir tabiat olayı olabileceği gibi herhangi bir nesne ya da bir geometrik şekilde olabilir. İşte o anda bazı olayları sembolik hale getirmiş olursunuz. Ezoterizmde sembolizm. Genel olarak ele aldığımızda sembolizmin çok evrensel bir öğretim metodu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Sembolik anlatım, insanın etrafını saran karanlıklar arasındaki bir kaderi çözmek ve ona hakim olmak için insan çabasına tercüman olmaktır. Burada sözü edilen karanlık, yeryüzünde yaşamakta olan insanın kapalı şuuru ve buna bağlı olarak bilgisizliğidir. Bilgisizdir ancak fikir sahibidir. Bu fikirlerinin birçoğu ise kulaktan dolma, yanlış bilgilerinin sonucudur. Sembolizmin tabiatında her türlü çerçeveyi kırmak, manzaranın her iki ucunu birleştirmek gibi bir nitelik vardır. Onu bu bakımdan bir kalıba sokmak mümkün değildir. Sembol, öyle bir ifade şeklidir ki, ifade ettiği bilginin başını ve sonunu bir arada bulundurabilecek güçtedir. Hem yaydan çıkıp uçup giden, hem de gitmeyen bir ok gibidir. Her iki niteliği birden kendisinde tutmaktadır. O hem apaçık hem de kapalı ve anlaşılmaz durumdadır. Çünkü sembol gizleyerek açıklar, açıklayarak gizler. Bu sembolizmin ne olduğunu açıklayan en güzel sözlerden biridir. Sembol bir kimsenin zihninde açık olabilir. Buna karşılık bir başka kişiye hiçbir şey ifade etmeden bekleyebilir. Bazen de açık sandığınız halde o hala gizlenmeye devam ediyor olabilir. Anladığımızı sandığımız anda arkasından gelen gizlilikler başlayıverir. Çünkü sembol çeşitli seviyelerden anlaşılabilecek farklı anlayışları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu sembolizmin üstünde durulması ve bilinmesi gereken en önemli özelliklerinden bir diğeridir. Yani sembolün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerindeki anlamı çözdüğümüzde hemen arkasından bir beşincisinin, bir altıncısının bunu izleyeceğini hemen düşünmek lazımdır. Ezoterik çalışmalarda karşılaşılan sembolün 7 ayrı dereceden anlamları bulunduğunu hesaba katmak gerekir. Bir sembolün gizlediği sırrı anladım dediğinizde acaba bu kaçıncı derecedeki anlamıdır? Bunu tam olarak anlamasak bile karşılaştığımız sembolün daha üstün bilgileri de gizleyebileceğini göz önünde bulundurmamızda büyük faydalar vardır. Aksi takdirde belli bir noktada saplanıp kalmak her zaman için mümkündür. Dünya tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. İçinde inisiyatik gizli sırları saklayan sembollere ezoterik semboller adı verilmektedir. Bizi ilgilendiren işte bu sembollerdir. Bunlar evrensel bir özellik taşırlar. Toplumdan topluma değişiklik göstermezler. Her toplumda aynı anlamları bünyelerinde barındırırlar. Binlerce yıl öncesine dayanan bu sembollerden örneğin kurt, Türklerde neyi sembolize ediyorsa Mısır'da da aynı şeyi sembolize ediyordu. Bir inisiye nerede olursa olsun bu tür sembollerle karşılaştığında hep aynı şeyi anlardı. Bu bakımdan sembolizmin evrensel bir dil olduğu söylenebilir. Sembolizmin fonksiyonları. Birinci fonksiyonu. Araştırıcı ve inceleyicidir. Uzay ve zaman içinde hareket eden insanın ruhsal macerasını ifade etmeye çalışır, insanı araştırmaya sevk eder. İkinci fonksiyonu. Problemlerin sadece akılla değil, sezginin de yardımıyla çözülebileceğini gösterir. Sezgilerin ortaya çıkmasındaki önemini gösterir. Üçüncü fonksiyonu. Sembol, fiilen aracılık fonksiyonu yapar. Birbirinden ayrı olan unsurları birleştirir. Yer ile gök, madde ile ruh, gerçek ile rüya, şuur ile şuuraltı arasında köprüler kurar. insana tek başına olmadığını hissettirir. İçgüdüsel yaşamı bir merkez kaç kuvveti olarak ele alırsak, sembol, merkez gel kuvveti gibi rol oynar. Dördüncü fonksiyonu. Sembolizmin bir başka fonksiyonu da terbiye etmesi ve bilgilendirmesidir. İçinde sakladığı sırları çözebilenleri adeta mükafatlandırır. Çözemeyenler için ise o tam anlamıyla bir sır kapısıdır. Sırların bekçisidir. Sırları saklayan semboller. İnisiyatik sırları bünyesinde barındıran semboller başlıca 6 ana grupta toplanmıştır. Semboller arasında hayvanlar, geometrik şekiller, sayılar, renkler, nesne ve çeşitli objelerin kullanıldığını görüyoruz. Bunlardan sadece birkaç tanesini bir fikir vermesi için şöyle örneklendirebiliriz. 1. Hayvanların kullanıldığı semboller. Arslan, kurt, yılan, kartal, koç, balık ve başka. 2. Geometrik şekillerin kullanıldığı semboller. Kare, üçgen, daire, küre ve çeşitli çizimlerden oluşan şekiller. 3. Sayıların kullanıldığı semboller. 0, 1, 3, 7, 9, 40, 41, 52 ve başka. 4. Çeşitli nesne, obje ve tabiat unsurlarının kullanıldığı semboller. Tüy, asa, kılıç, su, ateş, toprak, güneş, ay, gök, ağaç, ışık, dağ, mağara ve başka. 5. Renklerin kullanıldığı semboller. Yeşil, kırmızı, sarı, siyah, mavi ve başka.